Ayrım 21. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 287. 29. Azerbaycan. Rus sınırının gerisi. Reverend Robert M. Labarre'nin yazdığı bir dizi mektuptan yapılan alıntılar. Amerika Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılmıştır. A. Tebriz, 12 Mart 1915 tarihli mektup. Mr. Labarre'nin annesine. Dipnot orijinali BFMPC New York, 12 Mayıs 1915 tarihli haber bülteni AS. Haberler kötü. Hoy'dan çıkarılan Kürtler 800 Ermeni ve Süryani erkeği gaddarca işkencelerle katlettiler. Bu olay Salmas düzlüğünde oldu. Büyük miktarlarda paralar ödenerek kurtarılan Urmiye'nin en büyük ve zengin Süryani köyü Gülbasan, geri dönen Kürtlerin yağmasına uğradı. Köyün erkeklerini mezarlığa götürüp öldürmüşler. Kadın ve kızlara ise barbarca muamele etmişler. 60 erkek sığındıkları Fransız misyonerliğinden alınarak vurulmuşlar. Diğerleri asılmış. Misyonerlikteki çocukların İsviçreli öğretmeni tifodan ölmüş. Urmiye'ye gitmem söylendi ama bütün yollar kapalı. Lütfen Mr. Spear'ı durumdan haberdar et. B. Tebriz, 13 Mart 1915 tarihli mektup. Mr. Spear'a. Orijinali BFMPC New York, 12 Mayıs 1915 tarihli haber bülteni AS. Doktor Sheed'in son mektubu Urmiye'deki korkunç durumu başkaca bir izahata gerek bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Ne yazık ki bu durum mektubun yazılmasının üstünden geçen iki hafta içerisinde Türk ve Kürtlerin Salmas yakınlarında mağlup olmasıyla birlikte daha da ağırlaştı. Bu sırada Diliman'da, Salmas'ın en büyük kasabası kalan, tüm Hristiyan mülteciler büyük acılar çektiler. 12 yaşından büyük bütün erkekler komşu iki köye götürülmüşler. İşkencelere maruz bırakıldıktan sonra da vurulmuşlar. Bunların sayısı 800 olarak tahmin ediliyor. Kadınların Müslümanlaştırılması düşünülmüş ama Rusların ertesi günü kasabaya girmeleri bunu önlemiş. Geri çekilen Kürtlerin aynı şeyi Urmiye'den geçerken de yapmak isteyeceklerinden şüphem yok. İnsan böyle durumlarda tamamen çaresiz kalıyor. Konsoloslar el birliğiyle çalışıyorlar ama ne yapabilirler ki? Tek kurtuluş yolu Rus ordusunun bir an önce Urmiye'ye ilerlemesi gibi gözüküyor. Fakat askeri nedenlerle bu mümkün olmayabilir. Urmiye ziyaretim olayların gidişatı sebebiyle şimdilik durduruldu. Urmiye'ye ulaşmamın tek yolu, oraya yapacağı bir yolculukta konsolosa eşlik etmemdir. C. Diliman, 19 Nisan 1915 tarihli mektup. New York'taki Presbiteryen misyonları heyetine. Dipnot orijinali BFMPC New York, 11 Haziran 1915 tarihli haber bülteni AS. Rus yetkililerin Urmiye'deki durumu hafifletmek için harekete geçmeleri ihtimali size yazdığım son mektuptan beri artmış gözükmüyor. Şehrin işgali için bazı planlar hazırlanıyorsa bile bu planlar henüz ortaya çıkmış değil. Yerel koşulların madden değişmesi için başka yerlerde birçok şeyin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Associated Press muhabiri Mr. McGowan Amerika'dan henüz geldi. Zaten konuya gösterilen ilgi de bundan ibaret. Bir yolu bulunur ve kendine geri dönüş güvencesi verilirse Urmiye'ye gitmeye can atıyor. Tamamen açık bir yöntem izlemeye karar verdik. Buradaki Rus yetkililerin de onayını alarak bir haberci temin ettik ve Urmiye'deki Türk konsolosuna gönderdik. Hem sınırdan şehre kadar hem de şehirden sınıra dönüş yolunda koruma ve serbest geçiş izni sağlanmasını talep ettik. Konsolosa gönderdiğimiz mektuba Wilshire'da yazdığımız açık bir mektubu da eklemiştik. Konuyla ilgili tavsiyelerini öğrenmek istiyorduk. Dolaylı kaynaklardan habercimizin tutuklandığını öğrendik. Herhalde geri dönmeye kalkışmasın diye. Talebimize hiçbir cevap verilmedi. Halbuki aynı haberciyle bizimkine benzer bir mesaj gönderen bir grup İranlıyı yarı yolda karşılayıp şehre kadar eşlik etmeleri için atlılar gönderildi. Tanrı'nın isteğiyle kendi kendine açılmadığı sürece bu kapıyı zorlamanın bir yararı yok. Yapabileceğim her türlü yardımı yapmak için buradayım. Henüz bir şey yapamadım ama Urmiye'deki zavallı, yorgun ve endişeli dostlarımıza yardım etme fırsatı daha sonra bana da tanınacaktır. Mr. McGowan Kafkasya'ya geri döndü. Bir Amerikalı ile karşılaşmak ve dış dünyadan taze bir esinti hissetmek güzeldi. Sınırın Türk tarafından bize ulaşan haberler hiç de iyi değil. Başkale bölgesinde yüzlerce, hatta belki binlerce Ermeni ve Süryani katledilmiş. Van ve civarındaki Ermeniler Kürtlerle kavgaya tutuşmuşlar. Dağlarda Marşimo'nun, Dipnot Nasturi Patriği, bağımsız aşiretleri etrafına topladığı ve hayatları için büyük zorluklarla mücadele ettikleri söyleniyor. Bunlar bize yakın yerler. Türkiye'nin içlerinde neler olduğunu Tanrı bilir. Dün Başkale yöresinden gelen 50 Ermeni'yi yakınlardaki bir köyde ayin için topladım. Bunların hepsi de Rus ordusu birkaç ay önce oralardan çekilirken onların hizmetinde olan erkeklerdi. Ailelerini ve sahip oldukları malı mülkü arkalarında bırakarak askerle birlikte ayrılmak zorunda kalmışlar. Karılarının ve çocuklarının ya katledildiğine ya da ölümden beter bir tutsaklığa sürüklendiğine kesinlikle inanıyorlar. Böyle bir topluluğun karşısında olunca başka zamanlarda çok kolay söylenen sözler insana yetmiyor. Böyle yaralara Gilead'da bir merhem var mıdır acaba? Acıyı ve hiddetli intikam ruhunu bu adamların kalbinden söküp atacak bir güç var mı peki? Tanrı beni böyle bir duruma düşürmesin. Düşürürse de bana şimdikinden fazla iman kuvveti ihsan etsin. Bu bölgedeki Müslümanların 9%'unun değilse bile 3%'ünün Hristiyan köylerinin yağmalanmasına, hatta birçoğunun daha feci suçlara iştirak ettiğini bilen birinin onların arasında çalışmak için aynı şevke sahibi olması çok zor. Fakat yine de Urmiye yolu kapalı olduğuna göre ben de bu işe girişmeyi düşünüyorum. Bugünlerde Müslümanlar yaptıklarından dolayı cezalandırılmasınlar diye o kadar ihtiyatlı davranıyorlar ki bir Hristiyan'ın anlatacağı neredeyse her şeyi dinlemeye hazırlar. Ancak ne yazık ki birçok durumda onlara bir şey anlatma isteği pek üst seviyede olmuyor. D. Tebriz, 6 Mayıs 1915 tarihli mektup. New York'taki Presbiteryen misyonları heyetine. Dipnot, orijinali İran Savaş Yardımı Fonu, Persian War Relief Fund, New York, 18 Haziran 1915 tarihli haber bülteni, A.S. Sağ salim evde olduğumu bildirmek için birkaç kelime yazıyorum. Salmaz'dan ayrılışım ani ve heyecanlı oldu. Türk ve Kürtlerden müteşekkil ezici bir kuvvet Salmaz'a saldırıya geçti. Manevralar sırasında neredeyse iki ateş arasında kalıyorduk. Bu insanın her zaman yaşayacağı veya tekrarlanmasını isteyeceği bir tecrübe değil. İkinci kere yağmaya uğrayan yüzlerce mülteciyle birlikte Culfa'ya doğru yola çıktık. Ben daha sonra oradan buraya geldim. 30. Tebriz. Reverend F.N. Jessup'ın 17 Mart 1915'te Tebriz'den gönderdiği Amerikan Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılan mektup. 1 Kasım'da 1914 Türkiye İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan etti. Niyetinin diğer Müslüman halkları harekete geçirmek olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Aralık'ta küçük bir Türk kuvveti Urmiye'nin güneyinden Mahabad'dan İran'a girdi ama bunu fazla önemsemedik. Buradaki Rus kuvvetlerinin onlarla başa çıkabileceğini biliyorduk. Fakat aralığın son günü Rusların buradan çekilmek üzere olduğu ortaya çıktı. Ermeniler ve diğer yerli Hristiyanlar arasında panik baş gösterdi. Zavallı Ermeniler bütün gün ve gece boyunca Rus sınırına gitmek üzere şehri terk ettiler. 750 ya da daha fazla aileden geriye 250 kadar aile kaldı. Kalanların çoğu da fakir insanlardı. Yanımıza sığınmak isteyen insanlar ilk andan itibaren etrafımızı çevirdiler. Bizimle bağlantısı olanları kabul etme izni almıştık. Ayrıca korunmaya ihtiyacı olabilecek bütün Avrupalıları da alabilmek için gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyordu. Bütün misyonerlerin Memorial School'un ve erkekler dispanserinin olduğu bu komplekse toplanması kararlaştırıldı. Ocak ayının ilk günlerinde yaşanan telaşı ve yapılması gereken işleri tahmin edebilirsiniz. Sınıfların tamamen boşaltılması, böylece buraya gelmek için sabırsızlanan kalabalık insan gruplarını kabule hazır hale getirilmesi, gece gündüz insanlarla görüşülmesi, kimlerin veya neyin kabul edileceğine dair kuralların belirlenmesi, kendi evlerimizin de misyonerlerin aileleri için hazırlanması gerekiyordu. Örneğin cuma gününe kadar yalnız yaşadığım evimde cumartesi akşamı 10 yetişkin ve 7 çocuktan oluşan 5 aile vardı. O zamana kadar Dr. Vanneman ve ben yemeklerimizi yalnız yerken yemek salonumda artık 19 yetişkin ve bir sürü çocuk beraber yemek yiyordu. İtilaf devletlerinin konsolosları da dahil olmak üzere neredeyse bütün Avrupalılar o ana kadar şehri zaten terk etmişlerdi. Bankalar ve Hint Avrupa Telgraf Ofisi kapatılmıştı. Kendilerine bir zarar gelmeyeceğini düşünen bir İtalyan ailesi, Alman, Avusturya ve Türk tebaalı birkaç kişi hariç, şehirde kalan bütün Avrupalılar bize sığınmaya gelmişlerdi. Fakat onlar bile ihtiyaç anında kendilerine de bir yer ayrılmasını istemişlerdi. Çünkü başıbozuk Kürt güruhu şehre girince neler olabileceğini kimse bilmiyordu. Yalnız bu kadar da değil, tacize veya şantaja uğrayacaklarını düşünen bazı önde gelen Müslümanlar da bizden koruma talep ettiler ve birçoğu da Tahran'a gitmek üzere şehirden ayrıldı. 5 Ocak Salı günü Rus güçleri şehri terk etti ve yakınlarda kamp kurdu. Ertesi günde kuzeye Culfa'ya doğru yola çıktı. Ayın 8'inde Cuma günü de Türk ve Kürtler şehre girdi. Ondan sonraki 3 hafta boyunca Tebriz onların elinde kaldı. Dış dünyayla bağlantımız kesilmişti. Başka yerlerde ne olup bittiğini bilmeden bize sığınan 400 kişiyle birlikte bu binalara sıkışıp kalmıştık. Misafirlerimiz arasında gümrük ve finans bölümünden Belçikalılar, 40-50 kadar öğrenciyle birlikte Fransız Katolik rahibeler, hasta oldukları için Alman kolonisinin geri kalanıyla birlikte gidemeyen iki Alman bayan, bir Rus bayan ve Marağa'dan Amerikalı iki Seventh Day Adventist misyoneri vardı. Fakat çoğu Ermeni veya Süryaniydi. Gördüğünüz gibi hepsi farklı milletlere ve dinlere mensuptular ama büyük bir hüsniyet içerisinde kayda değer bir sorun veya sürtüşme olmadan beraber yaşadılar. Kilisemizde akşam ayinleriyle birlikte usulüne uygun bir dua haftası yapmayı planlamıştık. Fakat kilisemizi bırakmak zorunda kaldık. Çünkü şehrin o kısmında yaşayan Hristiyanların neredeyse hepsi kaçmıştı ve karanlık bastıktan sonra kimse kapı dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Bununla birlikte bize büyük bir fırsat da çıkmıştı. 50-60 kişinin katıldığı haftalık ayinlerin yerine Memorial School'un toplantı salonunda anlatılanları can kulağıyla dinleyen 100-150 kişinin katılımıyla tam 4 hafta boyunca her gece evangelist ayinler yaptık. Mahabat, Marağa ve diğer yerlerden gelen mülteci aileler de bizimle birlikte olduğu için daha evvel gerçeğin pek ulaşmadığı insanlara İncil'i vaaz etme fırsatını yakaladık. Biz cemaat arayacağımıza cemaat bizim kapımıza gelmiş oldu. Üstelik bu cemaat içinde bulunduğumuz ortak tehlikeden ve yaşam şartlarından dolayı kalpleri yumuşamış insanlardan oluşuyordu. Kürtlerin şantaj ve yağması gittikçe kötüleşti, halkın huzursuzluğu arttı. Kuzeyden top ve makineli tüfek sesleri duyulduğu gün mutlu bir gün oldu. Görünüşe göre Ruslar şehri kurtarmak için geri dönüyorlardı. 30 Ocak'ta da şehri kurtardılar. Harekat öyle iyi düzenlenmişti ki muharebeden sonra kaçan Kürtlerin şehirle bağlantıları kesilmiş, böylece bazılarının çok korktuğu gibi geri çekilirken yapabilecekleri yağma ve katliam önlenmiş oldu. Tanrı'nın izniyle şehir böylece kurtarıldı ve biz de hayatları bize emanet edilen kişiler bu zor zamanları zararsız atlattık. Yollar tekrar açılıp başka yerlerden haberler gelmeye başlayınca diğer bölgelerle, özellikle Urmiye ve Salmas'ta Hristiyanların içinde bulunduğu korkunç durum hakkında bilgiler almaya başladık. Hiç beklemedikleri bir anda Rus ordusunun derhal çekileceğini haber alan yerli Hristiyanlar, yaklaşan Kürtlerin zulmünden kurtulmanın tek yolunun kaçmak olduğunu biliyorlardı. Erkek, kadın ve çocuklar kışın ortasında hazırlıksız, yanlarına yeterli yiyecek, giyecek ve yatak yorgan alamadan yola çıkmak zorunda kalmışlar. Yaklaşık 240 kilometre uzakta Rus sınırındaki Culfa'ya varana kadar karın, çamurun içinde debelenmişler. Dağ yollarında binbir güçlükle ilerlemiş, ovalarda çamura bulanmışlar. Bu kaçışın dehşeti herhalde hiçbir zaman hakkıyla anlatılmaz. Urmiye'den kaçanların sayısı 17 bin ila 18 bin arasında olmalı. Salmas düzlüğüne vardıkları zaman orada onlara katılan binlerce Hristiyan Ermeni ile sayıları iyice artmış. O tecrübeyi yaşayanlar o sırada meydana gelen olayları sözle anlatmanın mümkün olmadığını söylüyor. Salmas düzlüğünün kenarına kadar gelen çok sayıda insan bir barınak bulamayarak karın içinde uyumak zorunda kalmış. Kurtlar birkaç çocuğu kaçırmış. Zaten çok sayıda çocuk da sabah olmadan ölmüş. Ve tekrar yürüyüş. Daha gün doğmadan yola çıkmışlar. Çünkü sadece hedefe ilk olarak varacakların ertesi gece bir barınak bulabileceğinin herkes farkındaymış. Karın, çamurun ve karanlığın içinde dağ geçitlerinde yollarını bulmak ve kaybetmemek için mücadele ediyorlarmış. Karanlıkta ya da panik içindeki insan kalabalığında eşler birbirlerini ve çocuklarını kaybetmişler. Kaybettiklerini o anda bulamasalar da günün sonunda tekrar buluşmayı ümit ediyorlarmış. Artık takatları kalmayan insanlar yorganlarını ve yatmak için gerekli diğer şeyleri fırlatıp atıyorlarmış. Yol oraya buraya saçılmış eşyalarla dolmuş. Zayıf ve hastalar yol kenarına yığılıp kalıyor, birçoğu bir daha ayağa kalkamıyormuş. Hayat mücadelesi veren insanlar insanlıktan çıkıp hayvanlaşmışlar. Birçoğu kararlaştırılan mola yerine karanlık bastıktan çok sonra ulaşabilmiş ve her yer o kadar doluymuş ki bir geceyi daha dışarıda geçirmeye mecbur kalmışlar. Bir dam altına girebilenlerin durumu biraz daha iyiymiş ama onların bulundukları yerlerde o kadar kalabalıkmış ki ne uzanabiliyor ne de oturabiliyorlarmış. Bütün pencereleri ve kapısı kapalı odalarda bütün gece boyunca ayakta durmak zorundaymışlar. İçerideki hava o kadar iğrenç hale geliyormuş ki dışarıdaki kış soğuğu bile daha iyi gözüküyormuş. Bu mola yerlerinde bitkin anne babalar bir evden diğerine deli gibi koşturuyor, kaybettikleri çocuklarını arıyorlarmış. Kaçakların anlattığı hikayeler insanda dehşet uyandırıyor, hoya vardıklarında durumları zaten ümitsizmiş ama hoydan sonra geçmek zorunda kaldıkları derin çamur yatakları çektikleri zorlukları daha da arttırmış. Urmiye'deki Hristiyan işçilerimizden biri bir adamın yorgunluktan çamura gömülen annesinin yavaş yavaş ölmesini veya kurtlar tarafından parçalanmasını önlemek için başına bir kurşun sıktığını kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Urmiye'den yola çıkan ihtiyar bir adamla evli iki kızından oluşan bir ailenin hikayesini de anlattılar. Kızların her biri, biri sırtında biri kucağında olmak üzere iki çocuk taşıyormuş. Yaşlı adam hoyun ötesindeki bataklıkta daha fazla dayanamamış ve orada bırakılmış. Kadınlardan biri bir çocuk doğurmuş. Elbisesinden parçalar yırtarak kundakladığı yeni doğan bebeği kucaklayarak yola devam etmiş. Fakat bu sırada büyük babaları gibi diğer iki çocuğu da yolda bırakmaya mecbur kalmışlar. Kadınların kocaları Tiflis'teymiş ve kaçakları karşılamak için hızla güneye doğru inmekteymişler. Culfa'da birbirlerini bulmuşlar. Kaybettikleri çocuklarından bir haber gelir diye günlerce Culfa'da beklemişler. Babaları çok uzun zamandır uzakta oldukları için çocuklarını tanıyabileceklerinden emin değillermiş. Anneleri ise geri dönemeyecek kadar bitkinmiş. Nihayet askerler kurtardıkları bir vagon dolusu sahipsiz çocuğu getirmişler. Bunların arasında onların iki çocuğu da varmış. Fakat dışarıda kaldıkları için o kadar zarar görmüşler ki birkaç gün içerisinde ikisi de ölmüş. Büyük baba ise bataklıkta can vermiş. Yollar açılır açılmaz merkezimizden Mr. Lubbery durum tespiti yapmak ve zavallı mültecilere nasıl yardım edebileceğimizi araştırmak amacıyla Kafkasya'ya doğru yola çıktı. Bu bölgede yalnız İran'dan değil, Türkiye'den ve sınırdan gelen 70 bin ya da daha fazla kişiden olduğu söyleniyor. Kafkasya Ermenileri yardım komiteleri organize etmişler, ayrıca hükümet de yardım ediyormuş. Yetişkin başına günde ortalama 2 ya da 1 peni ödenek veriliyormuş. Tamamen muhtaç durumdaki mültecilerin dağıtıldıkları köylerdeki köylüler de çok iyi kalpliymiş. Ama yük onların kaldırabileceğinden daha ağırmış. Mr. Lubbery, zavallı mültecilerin acınacak halde olduğunu söyledi. Çekilen onca meşakkatten ve açıkta geçirilen onca günden sonra hastalıkla, kızıl ve diğer hastalıklar baş göstermiş. Mr. Lubbery, ziyaret ettiği neredeyse her odada 4 ya da 5 çocuğun ölüm haberini aldığını söyledi. Bütün bunlara rağmen Urmiye'den ve Salmas'ın düzlük yerlerinden kaçmayan veya kaçamayanların durumu daha da kötü. Urmiye'de 12 bin kişi misyonerliğimize ait 3 komplekse sığınmış. Fransız Katolik misyonerliğinde de 3 bin kişi varmış. Çoğu 1 Ocağı kadar burada kalmış. Fakat daha sonra bazıları bizimkine bitişik avlulara çekilmiş. Bazıları ise zorla dışarı çıkarılıp Türkler tarafından öldürülmüş. Urmiye ile bağlantımız tamamen kesilmiş durumda. Bize göndermeyi başardıkları az sayıda mektup ve mesaj sayesinde içinde bulundukları durum hakkında bazı şeyler öğrendik. Türk ve Kürtlerin gelmesiyle birlikte Hristiyan köylerinde kalan insanlar korunmak için misyonerliğe kaçmışlar. Köylerde kalanlardan birçok kadın ve kız Müslümanlar tarafından kaçırılmış, erkeklerin çoğu da öldürülmüş. Ocak ayının bu ilk günlerinde yaklaşık 10 bin kişi Urmiye şehrindeki tesisimize doluşmuş. Sadece kilisede 3 bin kişi varmış, o kadar kalabalıkmış ki uyumak için yere bile uzanamıyorlarmış. İlk başlarda şehirdeki bu tesisimize günde 10 ila 20 kişi hayatını kaybediyormuş. Daha sonra bu rakam 25 ila 40'a kadar çıkmış. Bu cesetleri gömmek için dışarı çıkarmak ilk anda mümkün olmamış. Bitişik bazı arazilerde temin edilince şartlar biraz daha iyileşmiş. Büyük bir Hristiyan köyünün Kürtlerin saldırısına uğradığını duyan Doktor Packard oraya gitmek üzere yola çıkmış ve hayatını tehlikeye atarak ilk önce Kürt şefleriyle görüşmüş. Daha sonra da adı geçen köye gitmiş. Mallarını teslim etmeleri şartıyla insanların hayatlarını bağışlamaları için Kürtleri ikna etmiş. Böylece geçmişte birçok kereler onlara yaptığı tıbbi yardımlarla Kürtlerin gözünde kazandığı itibar sayesinde yaklaşık 1000 kişiyi katledilmekten kurtararak o gece şehre kadar onlara refakat etmiş. Bu binlerce kişi beslenmeli ve bakılmalıydı. Bu da günde 50 ila 55 sterlinlik bir masraf demek. Nitekim her gün 3 ton ekmek dağıtılmış. Rusya'ya kaçan bazı zenginler gereklilik halinde ödünç olarak kullanma izni de vererek giderken misyonerlere para bırakmışlar. Aldığımız son raporlara kadar misyonerler bu paralar sayesinde idare ediyorlardı. Zira bizim onlara ulaşmamız ve para göndermemiz mümkün değildi. Fakat Urmiye misyonerliğinden aldığımız son güvenilir haberlerin üstünden de neredeyse bir ay geçti. Daha o zaman durumun çok vahim olduğunu söylüyorlardı. Bir Türk subayın ve birkaç adamın misyonerliğimize zorla girdiğini, aradıkları bazı kişilerin yerini söyleyemedi diye Mr. Allen'ı iki kere dövdüklerini ve birkaç adamı öldürmek maksadıyla alıp götürdüklerini haber aldık. Aynı şekilde Fransız Katolik misyonerliğinden de 40 kişi alınarak katledilmiş. Ta başından beri barışçıl olan ve korunmak için büyük paralar ödeyen bir köyde de 51, kimileri 85 diyor, erkek yakalanmış. Köy dışına götürülüp vahşice öldürülmüş. Daha sonra ise askerler kadınlara ve kızlara tecavüz etmek için köye geri dönmüşler. Küçük çocuklara bile acımamışlar. Mr. Lebury 3 haftadır Salmas'ta. Rus seferi kuvvetlerinin Urmiye Hristiyanlarını kurtarmak için gönderileceğini umuyor. Böylece kendi de çok zor durumda kalması beklenen misyonerlere yardıma gidebilecek. Fakat şu ana kadar ne oraya gidebildi ne herhangi bir haber gönderebildi veya alabildi, ne de kurtuluşa dair bir işaret var. Bu misyonerlik faaliyetleriyle aralarında geçirdiğimiz 90 yıl boyunca Nasturilerin başına gelen en korkunç felaket. Mart ayının ortasına kadar sadece Urmiye içinde 1000 kadarı öldürüldü. 2000 kişi de hastalık ve yılgınlık yüzünden öldü. Buradaki Nasturilerin tahminlerine göre Rusya'ya kaçış sırasında ya da o zamandan beri ölenlerin sayısı belki daha da fazladır. Bu da Urmiye düzlüğünde yaşayan 30 bin Nasturi'nin 5'te veya 6'da birine denk gelir. Zengin köylerinin hepsi talan edildi, çoğu yakıldı, bütün kiliseleri yerle bir edildi. Sağ kalanların yarısı son derece muhtaç bir şekilde Kafkasya'ya da mülteci konumuna düştüler. Geri kalanı ise tehlike ve korku dolu şartlar altında Urmiye'de kaldılar ve insanın yüreğini burkan bir fakru zaruret içindeler. Urmiye'deki misyonerler kendilerine sığınanların hayatlarını korumak için şimdiden 4000 sterlinden fazla para harcamış olmalılar. Güvenlik sağlanır sağlanmaz bu insanların yeni bir başlangıç yapmak için harabe halindeki evlerine ve köylerine geri dönmelerine yardım edilmelidir. 2 ay önce Mr. Lebury ihtiyaç duyulan en az miktar olan 10 bin sterlinlik bir yardım için Amerika'ya başvurmuştu. Fakat zaman geçtikçe ihtiyaç duyulan paranın daha fazla olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar Amerikan Kızıl Açı'ndan ve bizim idare heyetimizden 2400, Hamadan'daki misyonerlerimizden 30 ve İsfahan'daki İngiliz misyonerlerinden 20 sterlin alındı. Tabii biz de buradan yardım etmeye çalışıyoruz. Bizim Amerikan Presbiteryen Kilisemiz bu zavallı müteessir Nasturilerle özel olarak ilgilenmiştir. Yıllardır onların iyiliği için çalışır ve birçok milletin başının belada olduğu şu anda bizim dışımızda pek bir yardım umutları da yoktur. Ayrıca yardıma ihtiyaç duyanlar yalnız Urmiye Hristiyanları da değil, benzer bir şekilde Mian Doğap köyü sakinleri, bunlar Ermeniler, her şeylerini kaybettiler. Kürtler köylerini hala işgal altında tutuyor, onlar ise Marağa ve Tebriz'de mülteci durumundalar. Ermeniler Marağa'da da zor durumdalar. Çünkü birçoğu kaçmak zorunda kaldı. Ve bir de şimdi Mian Doğap'tan ve diğer köylerden gelen mültecilerin yükü de onların omuzuna bindi. Salmas'ta durum daha da kötü. Salmas düzlüğündeki bütün Hristiyan köyleri yakılmış. Hristiyanların çoğu ordu çekilirken kaçmışlar. Fakat bazıları kalarak Müslüman komşularına sığınmışlar. Fakat Rus ordusunun Salmas'a dönmesinden birkaç gün önce Türkler kaçmak zorunda kalacaklarını anlayınca ismini kaydettirenlerin korunacağını söyleyip hile yoluyla bütün Hristiyanların isimlerini öğrenmişler. Bütün erkekleri bir yere toplamışlar. 25'erli gruplar halinde dışarı çıkarıp büyük bir soğukkanlılıkla vurmuşlar. Bazılarının kafalarını portatif bir merdivenin basamakları arasından geçirip bağlayarak kesmişler. Bazılarını ise parçalara ayırmış, ölene kadar işkence etmişler. Salmas'ta kalan neredeyse tüm Hristiyan erkekler bu şekilde katledilmiş. Kadınların ve kızların başına neler geldiğini tahmin edebilirsiniz. Şu an hala halkın arasında bulunan kişilerin imzaladığı en detaylı raporlara göre Salmas'ta 712 ile 720 erkek bu şekilde öldürülmüştür. 21. ayrımın sonu. Sayfa 298.